Ayrım 13. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 173. Jacques İhmalyan. Dipnot. Bu yazı hem Galeri MD'nin 1-24 Nisan 1993 tarihleri arasında açtığı Jacques İhmalyan sergisi kataloğunda yer almış, hem de 4-18 Nisan 1993 tarihli Milliyet Sanat Dergisi'nde yayımlanmıştır. Milliyet'teki yazının başından. Galeri M'de 1 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında Jacques İhmalyan sergisi açıyor. 1922'de İstanbul'da doğan İhmalyan, 1939'da önce Abidin Dino Atölyesi'nde resim çalışmaya başlamış. 1942 yılında da Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'ne girmişti. 4 yıllık eğitimi 2 yılda bitiren İhmalyan, 1944 yılında politik görüşlerinden ötürü tutuklanmıştı. 1947 yılına kadar tutuklu kalan sanatçı 2 yıl İstanbul'da çıkan Yeni Gün gazetesi ile Çocuk Dergisi Bahçe'de illüstratör olarak çalıştı. 1949 yılında Suriye üzerinden Türkiye'yi terk eden Jacques İhmalyan, Beyrut'ta bulunan bir Ermeni lisesinde resim öğretmeni olarak görev yaptı. 1956 yılında ailesiyle birlikte Polonya'ya gelerek Radyo Komite'de 1959 yılına kadar çalıştı. Sürekli Türkiye özlemiyle yaşayan İhmalyan, 1959 sonunda Polonya'yı terk ederek Çin'e gitmiş ve 1961 yılına kadar Pekin'de kalmıştı. 1961 yılında Moskova'ya yerleşen sanatçı, uzun uğraşlardan sonra atölye sahibi olabilmiş ve resim çalışmalarına daha düzenli bir şekilde devam edebilmişti. Resmin yanı sıra Moskova'da Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yapan İhmalyan, 1968-1978 yılları arasında çeşitli yerlerde sergiler açtı. Başta Rusya olmak üzere Türkiye, Lübnan, Polonya, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Fransa ve benzeri ülkelerde müze ve koleksiyonlarda resimleri bulunan Jacques İhmalyan, 1978 yılı Nisan'ında Moskova'da ölmüş ve krematoryumda yakılmıştı. İhmalyan'ın ölümünün 15. yıl dönümünde Galeri MD'de açılan sergi için ön sözünü Aziz Nesin'in yazdığı İhmalyan'ın 13 resmini içeren bir kitapçık da Galeri MD tarafından yayımlandı. Aşağıda bu ön sözü sunuyoruz. Ermeni kardeşim Jacques İhmalyan. Yazmam gereken, yazmaya zorunlu olduğum onlarca, hayır yüzlerce kitap var. Bin yıl yaşasam bile bunları yazamayacağımı biliyorum. Yazmayı tasarladığım, notlarını tuttuğum, dosyalarını düzenlediğim kitaplarımdan biri de Birlikte Öldüklerimdir. Sevgili Jacques İhmalyan ve ağabeyi Vartan İhmalyan, Birlikte Öldüklerimdendir. Bu kitapta kendileriyle birlikte öldüğüm insanları anlatacağım. Jacques'la Vartan Birlikte Öldüklerimden iki kardeştir. Has Türkiye'li yurttaşım iki Ermeni. İkisinin de yaşamı, hele ölümleri, son kertede dramatiktir. İhmalyan kardeşlere birlikte öldüklerim arasında geniş yer vermiş ve onlar için ayrı bir dosya açmıştım. Çok sevdiğim Metin Deniz, Jacques İhmalyan'ın resimlerinden bir sergi açacağını söyleyip, bu sergi için benden bir yazı isteyince çok sevindim. Bu yazıyı yazmak için birlikte öldüklerim arasında Jacques İhmalyan dosyamı çıkardım. Dosyamın içindeki yazılar ve notlar arasında bulduğum eski harflerle yazılmış bir notu buraya olduğu gibi aktarıyorum. Şimdi 20 Aralık 1986 Cumartesi saat 10. Vakıftayım. Gezi notları defterinden Jacques'a değgin notlar buldum. Kimi yaprakları kopararak, kimi notları yazarak aldım. Bu dosyaya yerleştirdim. Öyle görülüyor ki Jacques ve Vartan İhmalyanların, özellikle Jacques'ın birlikte öldüklerim yazısı uzun olacak. Bu yazının tamamlanması için eski Sovyetler Birliği mektupları dosyalarından Jacques'ın ve Vartan'ın mektuplarını bulup çıkarmalı ve bu dosyaya koymalıyım. Böylece İhmalyanlar roman büyüklüğünde bir şey olacak. Jacques'ın bendeki bütün resimlerini de çerçeveletip korumalıyım. Ayrıca gezi notları defterimde Sovyetler bölümünde Jacques ve Vartan için de notlar vardır. Onların da taranıp ayıklanması gerekir. Bu dünyada yapılacak ne çok işim var benim. Dipnot. Jacques'ın ölümünden sonraki her Moskova'ya gidip dönüşümde Jacques'ın resimlerinden 5'ini 10'unu yanımda getirdim. Aldığım resimler kolay getirilmesi için çerçevesizdi. Elbet bu resimlerin getirilmesi hiç de kolay olmadı. Resimleri bir uzmanına verip sergi açtırmayı, gelirini de Marie'ye vermeyi düşünüyordum. Marie bu işi yapması için Profesör Ataöv'e mektup yazmış. Profesör Ataöv bir arabayla Nesin Vakfı'na geldi. Ataöv'den imzalı bir belge alarak Jacques İhmalyan'ın bendeki bütün resimlerini kendisine teslim ettim. Ben de Salt Jacques'ın bana armağan olarak verdiği resimleri ve eskizleri kaldı. Aziz Nesin. Dipnot, resimler çerçevelenip korunmaya alınmıştır. Ali Nesin. Evet, Ermeni kardeşim Jacques'ı bir fırça vuruşuyla anlatmak benim için olası değil. En iyisi yine birlikte öldüklerimden Jacques bölümündeki bir notuma başvurayım. Çünkü o notum çok şey anlatıyor. Mavi Gezi defterimden buraya aktarıyorum. 19 Aralık 1986, vakıf saat 21.20. Nisan 1978, cumartesi. Vera geldi, büfede kahvaltı ettik. Kefir içtik, çörek yedik. Marie benimle görüşmek istemiş. Ben de zaten onu görecektim. Dün gece çalışırken geç kalktığımdan gidememiştim. Saat 10'da Vartan geldi. Odada Vartan'la biraz görüştük. Dipnot. Otelde kaldığım kesin ama otelin adını anımsayamıyorum şimdi. Aziz Nesin. Sonra birisi arabasıyla geldi, bizi Vartan'ın evine götürdü. Orada biraz oturup sonra Marie'nin evine gittik. Vartan bana, Marie seninle yalnız konuşmak istiyor. Ben mutfakta oturacağım dedi. Çok şaşılası, iki kardeşin de evlerinin düşünmesi, eşyası şöyle böyle. Oysa 17 yıldan beri buradalar. Onların evlerinde genellikle bizim evlerimizin güzelliği yok. Zavallı Marie ağladı ağladı, ağlayarak içini döktü. Öyle aşağılandık, öyle aşağılandık ki doktorların ayaklarına kapanıp yalvardım. Onu zorla öldürdük. Neydi çektiği? Geçinebilmek için 200 rubleye çalıştı durdu. Dipnot. Jacques aylığını üniversiteden alıyordu. Türkçe öğretmenliği yapmaktaydı. Resimden para kazanmıyordu. Son yıllarda bir atölye sahibi olmuştu. Kirayla tuttuğu bu atelye zeminin altında iki küçük odalı bir yerdi. Moskova'da böyle bir yeri bulabilmek mutluluktu ve böyle yerler ancak ressam olarak kendilerini kanıtlamış olanlara verilirdi. Ölümünden birkaç ay önce gerçekten güzel bir atelyeye sahip olabilmişti. Çok harap durumdaki atölyesini onarmak için toz toprak içinde geceli gündüzlü çalışmış, resim çalışmasına zaman kalmadan hastalanıp hastaneye kaldırılmıştı. Söylendiğine göre hastalığının nedeni eski atölyeyi onarırken aldığı bir mikroptu. Aziz Nesin. Ancak geceleri resim yapabiliyordu. Büyük bir ressam olacağına ben inanıyordum. Bunları bir Türk kayaya da bir de size anlatabiliyorum. Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Ne olur bunları kimseye söylemeyin. Siz her şeyi biliyorsunuz. Burada insanın değeri yok. İşkenceydi yaptıkları. Ameliyat için saçlarını kestirdiler. Çayır biçer gibi. Tır diye makineyle. Ben bunları önceden bilmeliydim. Kendimi suçlu buluyorum. Daha önceden ameliyat etseler kurtulacaktı. Zavallı Marie. Burada, Moskova'da hiç kimsesi yok. Bütün akrabaları İran'da, şöyle sürdürüyor. Biz Türkiye'de kalmalıydık, kalacaktık. Hiç kimse kendi evinden ayrılmamalı. Yanlış yaptık. Biliyorduk böyle olduğunu. Ben artık bundan başka yere gidemem. Oğlum var burada. Gidersem kendimiz için yaptığımız yanlışı oğlumuz için de yapmış olurum. Oğlum için kalacağım burada. Oğlu Vache Polonya'da doğmuştu. Avutmaya çalıştım. Vache de gelmişti. Vache, Vartan ve ben birlikte taksiyle Jacques'ın yeni atölyesine gittik. 8 odalı, geniş, güzel bir yer burası. Çok güzel. Jacques odaların birine dinlenme odası yapmış. Bu odanın duvarları Çin'den getirdiği resimlerle süslü. Masası ve odanın her yerinde Çin eşyası. Öbür odaların duvarlarında kendi yaptığı resimler. Çalışma odasına girdik. Orada 2 yıl önce yaptığı ressamın ölümü tablosu. Anlamlı bir resim. Resimde kendisi ölmüş görünüyor. Bir yanında eşi Marie, bir yanında oğlu Vache. Vartan arkamdan, işte burada da kendisi dedi. Arkama dönüp baktım. Divanın üstünde porselen bir vazo, içinde Jacques'ın külleri varmış. Krematoryumda yakmışlar Jacques'ın cesedini. Geriye bir avuç kül kalmış. Anlatılmaz bir şaşkınlık geçirdim. Bir insanın, hele sevdiğim bir insanın küle dönüşmüş olmasını ilkin kavrayamazdım. Böyle bir şeyi ilk görüyordum. Kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. 9 Nisan pazar günü Erivan'a götürüp içinde babasının külünün bulunduğu vazonun yanına koyacaklarmış. Ağlayarak çıktım atelyeden. O güzel büyük atelyenin kirası 30 rubleymiş. 6 ay sonra atelyeden çıkarırlarmış. Bunca resim ne olacak? Marie Ermenistan'daki Ermeniler için de şöyle demişti. Onlar da aynı. Sergisini açmak için 4 yıldan beri oyalıyorlar. Bu yıl, önümüzdeki yıl, gelecek yıl. Hep böyle işte. 1978'de bundan 15 yıl önce yazdığım not burada bitiyor. Onu 1947'de Harbiye Askeri Cezaevinde tanımıştım. Ağabeyi Vartan'ı da 1946'da Sansaryalan'daki Emniyet Müdürlüğü'nün hücrelerinde. Polisler en çok bu iki kardeşe kızarlardı. Hem de iki kez kızarlardı. Bir, komünist oldukları için, üstelik bir de Ermeni oldukları için. Kızmak değildi bu, düşmandılar. Polonya'da, Çin'de, Sovyetler Birliği'nde yıllarca yaşadı. Resimlerinin hepsinde yurdu vardır. Yani Anadolu, İstanbul ve genel olarak Türkiye'nin bütünü. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisinin portrelerinde bile Türkiye havası eser. Evet, öldün. Birlikte öldüklerimdensin sevgili Ermeni kardeşim. Nesin Vakfı, 2 Şubat 1993. Yaşam öyküsü. 1923 doğumlu, hem Ermeni hem komünist hem sabıkalı. 1948'de kaçak askerlik yapmamak için Suriye sınırından Beyrut'a gider. Beyrut'ta çocuk arabalarına resim yaparak ve buna benzer işlerle geçinmeye çalışır. İstanbul'dan tanıdığı arkadaşı olan Mari ile mektuplaşır. Evlenmeye karar verirler. Mari Beyrut'a gelir, Beyrut'ta evlenirler. 1949'da ağabeyi Paris'e gider. Orada 4 yıl hamallık yaparak geçinmeye çalışır. 4 yıl sonra küçük bir iş bulur, rahatlar. Ana babası İstanbul'daki evlerini satıp Beyrut'a giderler. Beyrut'ta ev satın alırlar. Jacques'la Mari parti aracılığıyla Varşova'da görev alırlar. Ana babalarını Beyrut'ta bırakıp 2,5 yıl kaldıkları Beyrut'tan Varşova'ya giderler. Ağabeyi de Paris'ten Varşova'ya gelir. 2,5 yıl Varşova'da çalışırlar. Sonra ana babaları da birlikte onlar da Beyrut'taki evi satarlar. Bütün aile Pekin'e gider. 2,5 yılda Pekin'de kalırlar. Arada bir de Macaristan var. Orada ne kadar kalırlar bilmiyorum. Sovyet-Çin ilişkisi bozulunca Moskova'ya dönerler 1961'de. 1965'te ben onları Moskova'da görmüştüm. O zaman daha Rusçayı iyice bilmiyorlardı. 8 odalı ikinci atelyesine kavuşur, çok mutludur. Yakınlarına göreceksiniz burada nasıl çalışacağım, ne eserler yaratacağım der. Yangın geçirmiştir. 2500 ruble harcar, düzenler, resimlerini asar yerleştirir. Molozları kaldırması için 60 rubleye pazarlık ettiği adam peşin 15 rubleyi alıp savuşur. Gelmez bir daha. Kendisi molozları kaldırmak zorunda kalır. Bu sırada mikrop kapmış olabilir, grip olur, ağrıları artar, görme bozukluğu başlar. 19 Şubat 1978 günü Botkinski Hastanesi'ne yatırılır, ağırlaşır. Bu hastanede 15 gün kaldıktan sonra Burdenka Enstitüsü Hastanesi'ne yatırılır. Burada 20 gün kalır. 1 Nisan Cumartesi günü ameliyat edilecektir. Cumartesileri ameliyat yapılmadığı halde durum telesik olduğundan o gün ameliyatı koymuşlardır. Saat 10'da ameliyatı yapılacaktır. Saat 6'da ölmüştür. Not: Hititlerden, Selçuklulardan, Bizans'tan, Osmanlı'dan, Ermeni'den damıtılmış has Anadolu çocuğu, bütün Anadolu toprağının, tüm uygarlıklarının kalıtımcısı, ondaki gönül zenginlikleri başka türlü olamaz. 40'la 60 yaşlarındaki insanlar arasında 12 yaş fark önemli değildir. Belli bile olmaz. 50 yaşındaki biriyle 62 yaşında biri yaşıtmış gibi görülebilir. Ama gençlikte ve yaşlılıkta 12 yaş fark çok önemli. 20 yaşında bir delikanlı 32 yaşında bir insandan çok küçük görür kendini. 32 yaşındaki adam da 20 yaşında bir delikanlıyı daha çocuk olarak görür. Jack'ı ben hep bir çocuk olarak gördüm. Çünkü onu tanıdığımda ben 32 yaşındaydım. O da 20'sinde bir gençti. Dipnot: Jack İhmalyan 1922'de İstanbul'da doğmuş ve 1978'de Moskova'da 56 yaşında ölmüştür. Bu bilgiler doğruysa Aziz Nesin'le aralarında 12 yaş değil, 7 yaş vardır. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisiydi. Harbiye Askeri Cezaevinde tanışmıştık. Yıl 1947. Mavi çubuk çizgili basmadan ya da pazenden bir pijama giyerdi. Ayaklarında da hep takunya olurdu. Yazları çorap giymezdi takunyalı ayaklarına. Cezaevine sokulan siyasi tutuklular, Jack'ın o zamanki yaşındaysalar, ana babaları benim yaşımdadırlar. Eşlerinden ve çocuklarından karşı mahcupturlar, utanırlar. Bilinçli bir siyasi tutuklu, bunlardan başka hiç kimseye karşı utanç duymaz. Ana baba çocuklardan utanırlar çünkü artık siyasi tutukludurlar ve benzerleri. Onların eline bakar, tüketicidir, bir hazır yiyicidir. Eşine ve çocuklarına bakacak gücü yoktur. Yaşlı ana baba parasıyla geçinecektir. Cezaevinde böyle olunca aşırı tutumlu olmak zorundadır siyasi tutuklu. Giysileri ayakkabısı eskimeyecek. Jack'ın cezaevi içinde takunyayla, pijamayla dolaşması, sanırım hepimiz gibi tutumlu davranmak gereksinmesindendi. Aradan yıllar geçti. Jack'ın saçları da ağarmaya başladı. Ama benim gözümde Jack hep o takunyalı, mavi çubuklu, pazen pijamalı, 20 yaşında bir akademi öğrencisi olarak kaldı. Hep böylesine çocuk. Öldüğünde yaşının 52 olduğunu öğrenince çok şaşmıştım. Sanki aradan geçen upuzun ve acılarla dolu 32 yıl bana sanki 5-6 yılmış gibi geliyordu. Cezaevinin küçücük avlusunda dolaşan o pijamalı, takunyalı çocuk nasıl olur da 52 yaşında olabilir? Bana öyle gelir ki benim bu eski cezaevi arkadaşım da aramızdaki 12 yaş farkını anımsadığı için bana yazdığı mektuplarına hep Aziz Ağabey diye başlardı. Onun bana çocuk görünmesi bu önemsiz 12 yaş farkından değildir. O dünyaya hep gülen çocuk gözleriyle bakmıştır. Yanılmıyorsam cezaevinde 7-8 ay birlikte olmuştu. Bu sürede onu herkes benim gibi gülümseyen gözleriyle görmüştür. En zor, en acılı günlerde bile gözlerinden gülümseyen bir çocuk bakardı. Jack da biliyordu bu sevimli çocukluğunu ki 40 yaşına yakın yazdığı bir şiirde bunu şöyle anlatıyordu. Çocukken, perde açılmadan, oturamazdım yerimde. Kırkıma girdim, yine öyle. Ben bir çocuk kaldım, çocukluğum mu bastı kırkına? Beni başka cezaevine göndermişlerdi. Aradan zaman geçti, başka bir cezaevinde yine buluşmuştuk. Sonra uzun yıllar göremedim Jack'ı. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi, Nazım Hikmet'in yurt dışına çıkmak zorunda kalışı, Türkiye'de pek çok ilerici aydını etkilemiştir. İşçi sınıfı davasını benimsemiş olan yazarlar can güvenliği duymuyorlardı. İşte bu etkiyle olacak Jack da canını yurt dışına attı. İyi mi yaptı, kötü mü? O dönemin koşullarını iyice bilmeden bir şey söylenemez. Yalnız ben şuncasını söylemeliyim ki, ne Türk halkı ne Türk aydını Ermenileri kendilerinden ayırt etmemiştir. Ama o zamanki siyasi polise ve yönetenlere gelince aynı şey söylenemez. Bizler solcu olarak aşağılanır ve aşağılanmaya uğrarken Ermeni arkadaşlarımıza bize yapılanın çok daha ağırı yapılmıştır. Solculuk bir suç. Ama solcu Ermenilik yasa önünde değilse de yasaları uygulayanların gözünde daha da ağır suçtu. İşte Jack'ın yurt dışına canını atmasında bütün bunların etkisi vardır sanırım. Jack Lübnan'ı, Fransa'yı, Polonya'yı, Çin'i dolandı durdu. Sonunda Sovyetler Birliği'ne geldi, Moskova'ya yerleşti. Resimlerinden, şiirlerinden ve konuşmalarından kesin olarak biliyorum ki Jack dünyanın her neresine gittiyse Anadolu'yu da oraya götürdü. Çünkü Jack Anadolu'nun tam kendisiydi. Resimlerine bakınız. Bunlar Moskova'da yaşarken yaptığı resimlerdir. Ama hep Türkiye'nin resimleridir. Bu resimlerde burcu burcu Türkiye özlemi tüter. Sevgili Ermeni Jack, benim hep çocuk kalmış Ermeni kardeşim. Türkiye'nin insanı olarak doğdu, Türkiye insanı olarak yaşadı ve öylece öldü. Her Moskova'ya gidişimde görüşürdük, söyleşirdik, anacığının elini öperdim. Şükrü arkadaş Jack'ın ölümünü bana İstanbul'a telgrafla bildirmişti. Telgrafı aldıktan 3 gün sonra Moskova'ya geldim. Ağabeyi Vartan bana Jack'ın atelyesini gezdiriyordu. Artık Jack'ın olmayan, çalışamadığı atelyesini. Bu atelye ne güzel, ne geniş, ne aydınlık bir yerdi. Sevgili Jack zorla bulup sığıştığı o bodrumdaki atelyesinde hep böyle bir atelye düşlemişti. Düşlediği atelyesine, odalı, salonlu atelyesine kavuşmuş, odasını donatmış, düzeltmiş, arıtmış. Ama içinde çalışma fırsatı bulamadan göçüp gitmişti. Atelyenin odalarını gezip duvarlara asılı resimlerde sevgili Jack dostumun gözleriyle görülen Türkiye'nin resimlerine bakıyordum. Sonunda bir odaya gelmiştik. Vartan işte bu da kendisi dedi. Şaşırdım birden. Vartan'ın gösterdiği yere baktım. Masanın üstündeki kapaklı bir vazo vardı. Bu vazonun içine Jack'ın külleri konulmuştu. Artık hıçkırıklarımı tutamadım. O güzelim 52 yaşındaki çocuk şimdi vazo içinde bir avuç küldü. Ertesi gün eşi Mari, ağabey Vartan, oğlu Vaçı bu vazoyu Erivan'a götüreceklerdi. Not: Reşat Fuat Maraner'in 23 Aralık 1942'de 58. Topçu Alayı'ndaki askerlik görevinden kaçmasıyla SETA ortaya çıkar. Bu arada 1944 Şubat ayında sıkı yönetim komutanlığınca tutuklanıp Ankara'ya gönderilen 46 sanık arasında Jacques İhmalyan da vardır. Bu kovuşturma Almanların yenilgileri üzerine sonuçsuz kalmıştır. 31 Temmuz 1945'te İleri Demokratlar Cephesi ile birlikte Jacques İhmalyan da katıldı. Jacques İhmalyan'ın hastanede eşi Marie'ye yazdıkları. Dipnot: Aziz Nesin'in eski yazı notları, Sovyetler'de Jacques İhmalyan'ın yazdıklarını aktarmış olmalı. Bir tanecik güzeller güzelim, sensiz hep seninleyim. Uyurum elinde ilk, uyanırım önünde hayalin. Velhasıl hep yanımdasın. Askerler kura çeker orduda. Burada da kura çekiyoruz. Kimine bu dünya çıkıyor, kimine öte dünya. Bir tanecik sevgili ve güzeller güzeli karıcığım, senin ölçülerine göre benim çok akıllı olmadığımı bilirdim. Zaten ama bunu dün gece büsbütün anladım. Ne ezek lok edip de kendimi oyalayacağım diye boktan mı boktan manzum karalamaları yazıp bunları bir işe yarayacaklarmış gibi sana vermek aptallığını ve saklamak budalalığını düşündükçe içime hançerler sokuldu da ve asla kendimi affedemedim. Dipnot: Ezek lok. Metinde Latin harfleriyle yazılmış, Ermenice değil. Herhalde eşekliğin aile içindeki özel söyleniş biçimi. Ama üzülme, bu affedilmez hayvanlığımın cezasını çekmem gerekti. Ve böyle kısmen de olsa cezamı çektim diye rahatım. Kim bilir seni nasıl hıçkıra hıçkıra ağlattım, ne inci gözyaşları döktürdüm. Ancak şimdi aptal kafam bunu idrak edebildi. Kafamın hastalığına ver ve beni kalpten bağışla bir taneciğim. Ömrüm boyunca herkese iyilik yapmaya çalıştım da ben bunu nasıl yeryüzünde en sevdiğim insana, sen bir taneciğime yapabildim? İzah edemiyorum. Sana bir örnek vereyim de sen akıllısın, kendin izah edebilirsen et. Hapishanedeyken birine öyle işkenceler ettiler ki bir isim versin diye zavallı şaşkınlıktan kimin adını versin istersin? Davayla hiç ilişkisi olmayan tamamen suçsuz birinin adını vermiş, hem de en sevdiği birininkini. Kendisine ömrü boyunca iyilik etmiş birinin adını vermiş. Demek ben de o psikolojik hale gelmişim ki böyle bir egoistlik, terbiyesizlik yapabilmişim. Tekrar tekrar bağışla, bağışlayabilirsen sevgilim. Sana yazdıkça minnettar kalacağım. Aklım sıra yaşayan ünlüler arasından mektuplar serisi diye varan bir, varan iki serileri hazırlayacaktım. Artık vazgeçtim. Artık seni bir zerrecik üzmeyeceğime söz veriyorum. Hatta istersen çok çok keyifli şeyler yazmaya, senin yüreceğine, basan taşın ağırlığını hafifletmeye çalışayım. Hatta gülerici şeyler yazayım. Yalnız müsaade et de sana bazı gerçekleri bildireyim. Bunlar beni daha iyi tanımana yardım edebilir sanıyorum. Hayatta tanıdıklarımın bir kısmı beni iyi insan olarak bilir. Bir kısmı da saf, yani naif yerine koymuştur. Örneğin bana kazık atmak isteyenlerin seviyelerine düşmemek için kazık attıklarını fark etmiyormuş gibi yapmış geçmişim. Değer verdiğim kişilerin beni nasıl değerlendirdikleri beni ilgilendirmemiştir hiçbir zaman. Ama sizlerin beni tüm kusur ve meziyetlerimle değerlendirmenizi isterim. Sizlerin ve hele bir tanecik yavrumun babasının meziyetleriyle övünmesi helal hakkı olduğu gibi babasının kusurlarını bilmesi, bunları kendisinin yapmaması, babasının utandırıcı aile eylemlerinden kendisinin de utanç duyması gerekir. Betkim'deki acıklı durumum ki burada da bir süre devam etti, benim hesabıma sizlere şeref getirmez ve utanmanızı gerektiriciydi. Daha bir şey belli değildi. İyileşme umutlarım vardı. Hayattan ve hele sizlerden vakitsiz ayrılmaktan korkuyordum. Ne yalan söyleyeyim, gerçek yiğit tehlikeden korktuğu halde tehlikeden kaçmayandır. Alçalmayan, iktidar temsilcilerinden ya da mistik güçlerden yardım dilemeyendir. Damarımdan kan alırlar hayrına, kalçalarım hep delerler hayrına, omurgamdan su çekerler hayrına, ey elleri sağ olası. Bir son yok mu şu dik yolun bayrına? Yatalak. Oturmak yok, yürümek yok. Yat da yat. Yeni bir tür kötürümlük örneğin. Sası sası sidik kokar ördeğim. Ey erenler söyleyin ben neredeyim? Kim ister ayrılmayı uşağından eşinden? Yeter ki ölüm koşmasın peşinden. Öyle bir ayrılır ki insan sanki ayrılırcasına işinden. Kader kimini deli eder bazen, kimini aptal, kimini ozan. Beni ise feylesof bozuntusu edeceğe benzer, eğer daha başka bir şey etmezse. Beklemek, yavru kuş anayı bekler, kara kışlar ilk yazı. Korku dağları bekler, hastalar rahatı hazzı. Aşığı sazı bekler, ressamı ise tuvali. Kalçamda sızılar bekler, iğneler yaptı bu hali. Geceler gündüz bekler, bacılar kardeşleri, yavuklular eşleri, kahrolası felaket bekler, hep sağ başları. Alışma üzerine. Nelere alışmaz şu insanoğlu, sigaraya, rakıya, daha nelere, nelere alışır. Gün gelir yakınlarından ayrılmasına bile alışır, sonsuz ayrılıkla da barışır. On üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 185.